Ayrım 40, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 472. Solunda da Yvonne Ander'in çocukluğunda yaşadığı bazı kötü deneyimlerden bu şekilde davrandığı ortaya çıkmıştı. Wallander Ander'le hemen hemen yaşıt sayılırdı ve Ander'le konuşmaya başladığından beri sürekli olarak kendisine şu soruyu soruyordu. Çocuklarımızı gerçekten de iyi yetiştiriyor muyuz? Ander Wallander'e üvey babasının annesini nasıl dövdüğünü anlatmıştı. Üvey baba annesini kürtaj olması için zorlamıştı. Ander'in bu yüzden hiçbir zaman kardeşi olamamıştı. 1950'li yılların başında bir gece annesinin tüm direnmelerine karşın bebek acımasız bir şekilde karnından alınmıştı. Ander o geceyi çok iyi anımsıyordu. Bunları Wallander'e anlatırken bakışlarını masadan kaldırıp Wallander'in gözlerinin içine bakmıştı. Annesini mutfak masasının üstüne yatırmışlardı. Kürtajı yapacak olan doktor ya da Ander'in deyimiyle kasap sarhoştu. Büyük olasılıkla sarhoş olan üvey baba da kendini bodrum katına kilitlemişti. O gece kardeşini öldürmüşlerdi. Ve Ander uzun bir süre, belki de hala her dostça gülümsemenin ya da sözcüğün arkasında gizli olan vahşeti aramaya başlamıştı. Ander geçmişle ilgili anılarından kendini hiçbir zaman soyutlayamamıştı. Eğitimini tamamlamış, hasta bakıcı olmuştu. Ama hiç doğmamış kardeşinin ve çocuğunu doğurmaya izin verilmeyen annesinin intikamını almaya yemin etmişti. Fiziksel şiddete uğrayan kadınların öykülerini dinlemiş, Smaland göllerinde ve çamurlu tarlalarda öldürülen kadınların izlerini sürmüş, bunları gerçekleştiren erkeklerin adlarını yazmış ve kurayla birer birer intikamını almaya başlamıştı. Ve sonra da annesi öldürülmüştü. Bunu Wallander'e şiirsel bir dille anlatmıştı. Sessiz bir dalga gibi demişti, başka türlü değil. Artık zamanın geldiğini biliyordum. Aradan bir yılın geçmesini bekledim, planımı yaptım. Beni onca yıl canlı tutan zaman çizelgesini hazırladım. Sonra da bir gece yarısı kuyuyu kazdım. Bunlar Ander'in sözleriydi. Sonra da bir gece yarısı kuyuyu kazdım. Belki de bu cümle o sonbaharda Wallander'in Yvonne Ander'le yaptığı konuşmalarının bir özeti niteliğindeydi. Bu Wallander'e yaşadığı günlerin bir resmi gibi gelmişti. Acaba kendisi hangi kuyuyu kazıyordu? Tek bir soru yanıtlanmamıştı. 1980'li yılların ortasında neden birdenbire meslek değiştirip trenlerde garsonluk yapmaya başlamıştı? Wallander tren tarifesinin onun için çok önemli olduğunu fark etmişti. Trenler onun özel yaşamının bir bölümüydü, belki de en son bölümü. Acaba Ander hiç pişmanlık duyuyor muydu? Akeson bu soruyu Wallander'e defalarca sormuştu. Lisa Holgersson daha az, meslektaşlarıysa hiç sormamışlardı. Akeson'un yanı sıra bu sorunun yanıtını en çok merak eden kişi ise Ann-Britt Höglund'tu. Wallander ona gerçeği söyledi. Bilmiyordu. Ander beni çok şaşırttı dedi Höglund'a. Gerçekten suçlu mu yoksa değil mi? İnan bana kestiremiyorum. 4 Aralık günü her şey bitti. Wallander'in soracak sorusu kalmamıştı. Ve Yvonne Ander de söyleyeceği her şeyi söylemişti. Wallander uzun yolun sonuna geldiğinin farkındaydı. Artık kendi yoluna devam edebilirdi. Bundan sonrasıyla psikologlar ilgilenecekti. Savunma avukatı kollarını sıvayıp çalışmaya başlayacaktı ve yalnızca Wallander nelerin olabileceğinin farkındaydı. Wallander Yvonne Ander'in yeniden kabuğuna çekileceğini çok iyi biliyordu. Yanından ayrılmadan önce yanıtlarını alamadığı iki soruyu sordu. Bunlardan birincisi artık hiçbir önemi kalmayan bir ayrıntıydı ama Wallander salt merakından sormak istiyordu. Katarina Taksel annesini Volsio'daki evden aradığında arka plandan gelen bazı sesler vardı dedi. Bu seslerin ne olduğunu bir türlü anlayamadık. Ander ona önce şaşkınlıkla baktı sonra gülümsedi. Yanımızdaki tarlada çalışan çiftçinin traktörü bozulmuştu. Traktörünü tamir ediyordu. Bu sesi gerçekten de telefondan duydunuz mu? Wallander evet dercesine başını salladı. Son sorusunu düşünmeye başlamıştı. Bir süre önce karşılaştığımızı sanıyorum dedi trende. Ander evetlercesine başını salladı. Güney Armhurt'ta değil mi? Malmö'ye ne zaman varacağımızı sormuştun. Seni gazetelerde çıkan resimlerinden tanımıştım. Geçen yaz çıkan resimlerinden. Senin peşinde olduğumuzu biliyor muydun?
Hayır.
İstatlı bir polis Armhurt'tan trene biniyor. Orada ne arıyor acaba? Gösta Runfeld'in karısına başına gelenlerin izini sürmedikçe orada acaba ne arıyordum?
Ander başını şaşkınlıkla iki yana salladı. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Aslında gelmeliydi.
Wallander'in başka sorusu yoktu. Öğrenmek istediği her şeyi öğrenmişti. Ayağa kalktı, Ander'le vedalaştı ve dışarı çıktı. O gün öğleden sonra her zamanki gibi hastaneye gitti. Gittiğinde Ann-Britt uyuyordu. Ama doktor 6 ay içinde genç kadının işinin başına dönebileceğini söyledi. Öğleden sonra saat 5'te hastaneden ayrıldı. Hava kararmıştı. Isı sıfırın altındaydı, rüzgar yoktu. Arabasına binerek babasının mezarına gitti. Solmuş çiçekler toprağın üstünde duruyordu. Roma'dan döneli yalnızca 3 ay olmuştu. Mezarın yanında dururken birlikte yaptıkları tatil gözlerinin önünde canlandı. Babasının bir gece yarısı İspanyol merdivenlerine giderken aklından neler geçirdiğini çok merak ediyordu. Yvonne Ander'le babası nehrin her iki yanında duruyor ve birbirlerine el sallıyorlar gibiydi. Oysa ortak hiçbir yanları da yoktu. Yoksa var mıydı? Wallander Ander'le kendisinin ortak bir yanı olup olmadığını geçirdiği içinden bilmiyordu. O gece babasının mezarının yanında karanlıkta dururken soruşturmanın artık kendisi için bittiğini hissetti. Elbette okuması ve imzalaması gereken bazı evrak söz konusu olacaktı ama konu kapanmıştı. Psikolojik inceleme sonunda doktor Ander'in aklının başında olduğuna karar verecekti. Sonra da mahkum edilecek ve Hinsa Berg'e kapatılacaktı. Afrika'da öldürülen annesinin soruşturması ise sürecekti. Ama bunun Wallander'le bir ilgisi yoktu. Wallander 4 Aralık gecesi bir türlü uyuyamadı. Ertesi gün kentin kuzeyindeki eve bakmaya karar verdi. Siobö'deki hayvan çiftliğine de giderek satılık siyah labrador yavrularına bakacaktı. Ertesi günde Stockholm'e giderek polis akademisiyle görüşecekti. Şef Holgersson bu konuyu bir kez daha açtığında neden peki dediğini hala bilmiyordu. Yatağında sırt üstü uzanmış polis akademisindeki öğrencilere ne diyeceğini kara kara düşünüyordu. O huzursuz gecede en çok bayı bayı düşünmüştü. Defalarca yataktan kalkmış, mutfak penceresinden rüzgarda sallanan sokak lambasına bakıp durmuştu. Roma'dan döndükten hemen sonra Eylül ayının sonlarına doğru Bayba Kasım'dan önce Yiğistad'a geleceğine söz vermişti. Bayba'nın İsveç'e yerleşmesine ilişkin oturup uzun uzun konuşacaklardı. Ne var ki Bayba bir kez daha bu yolculuğunu ertelemişti. Her defasında olduğu gibi yine geçerli bir neden ileri sürmüştü. Wallander elbette ona inanmıştı ama yine de içindeki huzursuzluktan kendini kurtaramıyordu. Aralarında hala bir ilişki var mıydı? Varsa bile bunu neden göremiyordu? Acaba görmek mi istemiyordu? Ne var ki Bayba artık geliyordu. 8 Aralık günü Stockholm'de buluşacaklardı. Wallander onu karşılamak için polis akademisinden doğruca Arlanda'ya gidecekti. O gün akşam üzeri Linda onlara katılacak ve hep birlikte ertesi gün Skåne'ye döneceklerdi. Bayba'nın ne kadar kalacağını bilmiyordu ama bu kez geleceklerine ilişkin kesinlikle oturup ciddi ciddi konuşacaklardı. Bu konuşmayı kesinlikle bir dahaki sefere ertelemek istemiyordu.
Şafak sökmeye başlamıştı, hava ısınıyordu ve meteoroloji uzmanları kar yağışı bekliyorlardı. Wallander yatağıyla mutfak penceresi arasında mekik dokumayı sürdürdü. Ara sıra da mutfak masasına oturup Stockholm'de yapacağı konuşmaya ilişkin bir iki not alıyordu. Ama yine de sürekli olarak Yvonne Ander'i ve anlattıklarını düşünüyordu. Onu kafasından bir türlü atamıyordu. Zaman zaman Ander düşüncelerinde Bayba'nın önüne bile geçmeye başlamıştı. Oysa babasıyla ilgili hemen hemen hiçbir şey düşünmüyordu. Babası çoktan uzaklara gitmişti.
Wallander bazen babasının yüzünü bile gözlerinin önünde canlandırmakta zorlanıyordu. Babasını unutmamak için de ara sıra resimlerine bakıyordu. Kasım ayında Gertrude'u görmeye gitmişti. Löderup'taki ev ona bomboş gelmişti. Babasının resimlerini yaptığı stüdyoysa soğuk ve tatsızdı. Duygularını pek dışa vurmayan Gertrude'un çok yalnız olduğunu anlamıştı. Bir süre daha yattıktan sonra saat 7'de kalktı. 7.30'da arabasına binmiş karakola gidiyordu. Oldukça sessiz bir sabahtı. Martinson soğuk algınlığından yatıyordu. Svedberg bir iş için Malmö'ye gitmişti. Koridor bomboştu. Odasına giderek Ivan Ander'le yaptığı son konuşmanın yazılı metnini okudu. Masasında ayrıca Hansson'un, Ander'in Hasleholm'da trenin önüne atmaya çalıştığı, Tore Grunden'le yaptığı konuşma metni de vardı. Grunden'in geçmişi de Ander'in listesindeki erkeklerin geçmişine çok benziyordu. Tore Grunden bir keresinde bir kadına fiziksel şiddet uyguladığı için gözaltına alınmıştı. Wallander Hansson'un bu konuşmada Grunden'e trenin altına itilmesinin an meselesi olduğunu açıkça söylediğini gördü. Wallander Ander'in yaptıklarına ilişkin meslektaşlarının arasında yazılı olmayan bir anlaşma olduğunu hissediyordu. Bu da onu çok şaşırtıyordu. Ander Höglund'a ateş açmış, erkeklere saldırmış ve onları öldürmüştü. Aslında doğal olarak polislerin Yvonne Ander gibi bir kadını desteklemeleri ya da ona arka çıkmaları alışılmışın dışındaydı. Evrakı imzaladıktan sonra bir kenara itti. Saat 9'a çeyrek vardı. Bir gün önce gidip göreceği evin anahtarlarını almıştı emlakçıdan. Bu Yistad'ın kuzeyinde büyük ve eski bir bahçenin içinde iki katlı tuğla bir binaydı. Üst kattan deniz görülüyordu. Kapıyı açarak içeri girdi. Odalar boştu. Boş evin içinde dolaştı. Sonra da bahçeye açılan kapıyı açtı ve kendini orada yaşıyormuş gibi varsaymaya çalıştı. Şaşkınlıkla bunu sandığından da kolay olduğunu gördü. Korktuğu kadar Maria Gata'na bağlı olmadığı anlaşılıyordu. Bayba'nın orada mutlu olup olamayacağını sordu kendine. Bayba ara sıra Riga'dan uzaklaşıp kent dışında bir yerlerde oturmayı düşlediğini söylerdi. O sabah kararını vermesi uzun sürmedi. Bayba evi beğenirse satın alacaktı, fiyatı uygundu. Saat 10'u biraz geçe evden çıktı. Hafta içinde emlakçıya olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermeye söz vermişti. Eve baktıktan sonra şimdi de sıra köpek almaya gelmişti. Köpek çiftliği Siobhan'ın hemen dışında Hör yolunun üstündeydi. Wallander bahçeye gelince kulübelerinin içindeki köpekler aynı anda avazları çıktığı kadar havlamaya başladılar. Çiftliğin sahibesi olan genç kadın Göteborg aksanıyla konuşuyordu. ''Siyah labradorlara bakmak istiyorum.'' dedi Wallander. Genç kadın köpekleri gösterdi. Yavrular annelerinden ayrılmayacak denli küçüktüler henüz. ''Çocuğunuz var mı?'' diye sordu genç kadın. ''Ne yazık ki artık büyüdü ve evden gitti.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Köpek yavrusu almak için insanın mutlaka çocuğunun mu olması gerek?'' ''Hayır, ama bu yavrular çocuklarla çok daha kolay ve iyi anlaşıyorlar.'' Wallander genç kadına Yistad'ın dışında müstakil bir ev almayı düşündüğünü söyledi. Eğer evi alacak olursa mutlaka bir de köpeğe gereksinimi olacaktı. Böylece ikisi de yalnız kalmayacaktı. ''Yavrulardan birini sizin için saklarım. Düşünün ama fazla uzun sürmesin. Labrador meraklıları çok, bunu siz de bilirsiniz.'' Wallander emlakçıya dediği gibi ona da bir hafta içinde haber vereceğini söyledi. Genç kadının istediği fiyatı duyunca çok şaşırmıştı. Bir köpek yavrusu bu denli pahalı olabilir miydi? Ama evi alacak olursa mutlaka bir köpek de alması gerektiğini biliyordu. Hayvan çiftliğinden ayrıldığında öyle olmuştu. Ana caddeye çıktığında birden nereye gideceğini bilmediğini fark etti. Bir yere gidecek miydi? Ivan Ander'i görmeye gitmeyecekti. Şimdilik artık birbirlerine söyleyecek bir şeyleri yoktu. Belki bir süre sonra yeniden karşılaşabilirlerdi ama şimdi değil. Per Akeson kendisinden bazı ayrıntıları isteyebilirdi. Ama bundan da kuşkuluydu doğrusu. Ivan Ander'i suçlayacak yeterince delil vardı ellerinde. İşin doğrusu gidecek bir yeri yoktu. Kimsenin ona gereksinimi yoktu. Nereye gittiğini tam olarak düşünmeden birden kendini Volsio yolunda buldu. Hans Garden'in hemen dışında arabayı durdurdu. Ev Yvonne Ander'indi ve büyük olasılıkla hapiste geçireceği yıllar boyunca da satamayacaktı. Ölmüş annesinin dışında hiç yakın akrabası yoktu. Arkadaşları olup olmadığı ise tartışılırdı. Katarina Taksel tıpkı diğer kadınlar gibi bir süre ona bağımlı yaşamıştı. Ama dostlar, Wallander bu düşünce karşısında omuzlarını silkti. Yvonne Ander'in tek bir yakın dostu bile yoktu. Birdenbire ortaya çıkmış ve insanları öldürmüştü. Wallander arabadan indi. Ev bomboştu. Evin çevresinde dolaşırken birden bir pencerenin aralık olduğunu fark etti. Bu iyi bir şey değildi. Hırsız buradan kolayca içeri girebilirdi. Tahta bir sıra bularak bunu pencerenin altına itti. İçeriye tırmandı ve çevresine bakındı. Pencere dikkatsizlikten aralık kalmıştı. Odaları dolaştı. Yüzünü buruşturarak şömineye baktı. Bu görünmeyen sınırdı. Bunun arkasında nelerin olduğunu asla anlayamayacaktı. Artık soruşturma bitmişti. Ölüm listesi aracılığıyla son noktayı koymuşlar, katilin kullandığı dili doğru yorumlamışlar ve çözüme ulaşmışlardı. İşte bu yüzden kendini gereksiz hissediyordu. Artık kimse ona gereksinme duymuyordu. Stockholm'den dönünce eski doğu ülkelerine araba kaçakçılığı yapan çeteyle yeniden ilgilenecekti. O vakte değin de kendini boşlukta hissedecekti. Bir telefon sesi duyuldu. İkinci zilde bunun kendi cep telefonu olduğunu anladı. Telefonu çıkardı. Arayan Per Akeson'du.
''Seni rahatsız etmiyorum ya'' dedi Akeson. ''Neredesin?''
Wallander ona nerede olduğunu söylemek istemiyordu. ''Arabamın içinde oturuyorum'' dedi. ''Ama araba park halinde, merak etme.''
''Galiba haberi duymadın'' dedi Akeson. ''Mahkeme olmayacak.''
Wallander anlayamamıştı. Bu aslında hiç aklına gelmemişti. Gelseydi hazırlıklı olurdu.
Yvonne Ander intihar etti dedi Akeson. Dün gece, bu sabah cesedini bulmuşlar.
Wallander soluğunu tuttu. Hala onu tedirgin eden bir şey vardı.
İlaç içmiş. Aslında ilaç bulundurması yasaktı. Ama yeterince ilaç yokmuş yanında. Bazı kuşkucu insanlar bu ilacı ona senin verdiğini düşünüyorlar.
Wallander bunun bir soru olmadığını farkında olmasına karşın yine de yanıtladı. Ben yardım etmedim ona.
Kararını vermiş ve sonuna değinde direnmiş kararında. Uykusunda ölmüş. Anlamak kolay tabii ki.
Gerçekten de öyle mi düşünüyorsun?
Bir mektup bırakmış. Zarfın üstünde adım var. Mektup bende.
Yarım saat sonra orada olurum. Wallander telefonu kapattıktan sonra bir süre kıpırdamadan durup duygularını incelemeye koyuldu. Yoğun bir boşluk duygusunun yanı sıra haksızlık duygusuna benzer bir duygu da vardı. Pencerenin iyice kapatıldığına emin olduktan sonra evden dışarı çıktı. Bulutsuz ve yağışsız bir Aralık günü hüküm sürüyordu dışarıda. Kış iyice yaklaşmıştı. Wallander yolda hiç oyalanmadan doğruca Per Akeson'un ofisine gitti. Mektup masanın üstünde duruyordu. Mektubu alarak limana gitti. Sahil kurtarma ekibinin kırmızı badanalı barakasına girerek tahta sıralardan birine oturdu. Mektup son derece kısaydı. Afrika'da bir yerde bir adam annemi öldürdü. Onu kim yakalayacak? Hepsi buydu. Onu kim yakalayacak? Adını ve soyadını yazarak mektubu imzalamıştı. Mektubun sağ üst köşesine de tarih atmıştı. 5 Aralık 1994, 02.44 Ander'in zaman çizelgesindeki son kayıt diye geçirdiği içinden Wallander. Sonuncusunu aslında cesedi muayene eden doktor yazacak ve ölüm saatini belirleyecekti. Ondan sonra da her şey bitecekti. Zaman çizelgesi kapanacak, Yvonne Ander'in yaşamı sona erecekti. Gitmeden önce bir soru sormuştu ya da bir şekilde birilerini suçlamıştı veya her ikisini de gerçekleştirmişti. Onu kim yakalayacak? Wallander mektubu yırtarak denize fırlattı. Yıllar önce Bayba'ya yazdığı bir mektubu da yine aynı şekilde yırtıp denize atmıştı. Ama bu iki mektubun arasında büyük bir fark vardı. Yakında hem de çok yakında Bayba'yı yeniden görecekti. suyun yüzündeki kağıt parçalarına baktı. Sonra da limandan ayrılarak Anbrit'i görmek için hastaneye gitti. Sonunda her şey bitmişti. Skyne'deki sonbahar yerini kışa bırakmaya hazırlanıyordu.
Kitabın sonu. 20 Aralık 2014. Sayfa 480.